10. ayrım. Sayfa no 65. Leo, bu sözlerine kendine inanmıyorsun. Bilmiyorum. Bir şeye inanmak istemiyorum zaten. Fazla görmeyi de istemiyorum. Dünyada kim acı çeker? Bir eksiği olan mı var? Hayır. Olamaması gereken şeylere sahip insanlar acı çekerler. Bir kör göremez. Fakat gözleri çok keskin olan bir adamın görmemesine imkan yoktur. Bu imkansız olduğu için de bir acı halini alır. İnsan görme yeteneğini kaybedip aşağı inmeli. Görmeyi hiçbir zaman istemeyen, böyle bir şeyin özlemini çekmeyen kimselerle aynı seviyeye gelmeli. Bunu hiçbir zaman yapamazsın Leo. Bilmiyorum, çok tuhaf. Kira, seni buldum ve anlattıklarımı benim için yapacağını sanıyordum. Korkarım sen beni bütün bunlardan kurtarmaya çalışacaksın. Fakat bunun için sana teşekkür edip etmeyeceğimi de bilmiyorum. Yan yana oturarak konuştular. Hava karardıkça sesleri de alçalıyordu. Yakınlarında yedek bir er nöbet tutuyordu. Adam caddede bir aşağı bir yukarı gidiyor ve kırık parmakların önünden geçiyordu. Kar yeni deri gibi çizmelerinin altında gıcırdıyordu. Gökyüzü grimsi bir renk almıştı. Evler de gitgide gölgelere karışarak koyu mavi bir renge bürünmüşlerdi. Sanki gece kaldırımdan başlayarak yükseliyordu. Buzlu camların arkasında birer sarı yıldıza benzeyen lambalar parlıyordu. Ağaçların arkasında kalan bir sokak lambası yandı. Işıkta çıplak dalların gölgesi bahçedeki karların üstüne vurmuştu. Kar tıpkı damarlı pembe mermere meziyordu. Leo kol ağzı büzülmüş gömleğini iterek saatine baktı. Bu pahalı cinsten bir Avrupa saatiydi. Bir hamlede doğruluk kalktı. Son derece zarif ve canlı bir hareketti bu. Kira sanki tekrarlanmasını istemiş gibi hayran hayran genç adama bakıyordu. Gitmeliyim Kira. Hemen mi? Trene yetişmem şart. Demek tekrar gidiyorsun. Fakat bu sefer yanımda bir şey götüreceğim. Yeni bir kılıç mı? Hayır, bir kalkan. Kira da kalkıp Leo'nun karşısında durdu. Gözlerinin içine bakarak, bir ay sonra mı buluşacağız Leo diye sordu. Evet, bu merdivende. Aralığın sonunda, saat 3'te. Eğer sağ kalırsan ve Leo hayır diye onun sözünü kesti. Sağ kalacağım çünkü unutmama imkan yok. Kira elini uzatmadan Leo onun bileğini yakaladı. Siyah yün eldivenini çekip çıkardı ve kızın elini ağır ağır dudaklarına götürerek avucunu öptü. Sonra hemen dönüp uzaklaştı. Kar ayaklarının altında gıcırdıyordu. Ses ve silüet karanlıklarda kayboldu. Kira hala hareketsiz duruyordu. Avucu açıktı. Birkaç kar zerresi bu açık avuca, kızın düşürmekten korktuğu bu görünmeyen hazinenin üstüne düştü. Alexander Dmitrievich dükkanda iyi iş yaptığı günler Kira'ya yol parası veriyordu. İşler bozulunca da Kira enstitüye yürüyerek gidiyordu. Kira her gün yürüyor ve bir okul çantası almak için yol parasını biriktiriyordu. Epey para biriktirince çanta almak için Aleksandrovski çarşısına gitti. Kullanılmış bir çanta bulabilirdi. İnsanların kullandıkları ya da bir zamanlar kullanmış oldukları eşyalar Aleksandrovski çarşısında satılıyordu. Kira kaldırıma serilmiş eşyaların üstünden atlayarak ağır ağır yürüdü. Genç kız üstünde gümüş çatallar, 3 bronz ikona ve resimleri solmuş mavi kadife albümün durduğu sofa örtüsünün üzerinden atlarken yaşlı bir kadın umutla onu süzdü. Siyah şalını tutan elleri eski fil dişinden farksızdı. Bir gözünü siyah bir kumaş parçasıyla bağlamış yaşlı bir adam elindeki eski altın çerçeveyi sessiz sedasız kıza uzattı. Bu çerçevede genç bir subayın resmi vardı. Genç bir kadın da elinde solmuş bir saten iç eteğiyle öksüre öksüre yaklaştı. Kira birdenbire durdu. Kaldırımın yanında sıralanmış umutsuz insanların arasında uzun boylu, geniş omuzlu birini görmüştü. Vasily Ivanovich sessiz sedasız bekliyordu. Orada neden durduğunu bağırarak ilan etmiyordu. Eldivensiz, morarmış, kocaman ellerinde tuttuğu parlak renkli saks porseleninden yapılmış zarif saat onun amacını anlatıyordu. Kırlaşmış kalın kaşlarının altındaki koyu renk gözleri karşı tarafta bir noktaya dikilmişti. Gelip geçen müşterilere bakmıyordu bile. Genç kız oradan kaçıp saklanarak adamı bu zor durumdan kurtarmayı düşünürken Vasily Ivanovich onu gördü. Fakat bu durumda göründüğüne de aldırmadı. Sert çizgili yüzünde neşeli bir gülümseme belirdi. Yaşlı adam sadece Kira, Viktor ve Irina'ya böyle gülümsüyordu. ''Nasılsın Kira? Seni gördüğüme memnun oldum. Çok memnun oldum. Bu mu? Sadece eski bir saat. Artık pek önemi kalmadı. Bunu Marussia'ya yıl dönümünde almıştım. Evlendikten sonra ilk doğum günüydü. Karım bunu müzede görüp istedi. Başkasını beğenmiyordu. Onun için de diplomatça hareket etmem gerekti. Saati müzeden satın alabilmek için saraydan bir emir çıkarttırdım. Artık saat işlemiyor. Bu olmadan da yaşayabiliriz.'' Susup durmuş saati süzen şişman köylü kadına umutla baktı. Kadın gözlerini saate dikmiş, düşünceli düşünceli boynunu kaşıyordu. Fakat Vasili Ivanoviç de göz göze gelince eteklerini topladı, fötr çizmeler ortaya çıktı. Telaşla oradan uzaklaştı. Vasili Ivanoviç, "Burası neşeli bir yer değil, Kira," diye fısıldadı. "Burada son eşyalarını satan insanlara çok acıyorum. Onların hayattan bekledikleri bir şey kalmamış. Fakat benim için durum böyle değil. Aldırış etmiyorum. Birkaç bibloya da fazla fark etmez. Nasıl olsa bir sürü yeni biblo alacak vaktim olacak. Fakat atamayacağım, kaybedemeyeceğim bir şey var. Hem bunu millileştiremezler de. Bir geleceğim var. Canlı bir gelecek. Yani çocuklarım. Sen Irina'yı tanırsın. O çok akıllı bir kızdır. Okulun daima birincisiydi. Eski günlerde mezun olsaydı ona altın madalya verirlerdi. Ya Victor?" İhtiyar adam selam veren bir asker gibi birden dikleşti. Victor az rastlanabilecek bir delikanlı. Şimdiye kadar Victor kadar zeki bir gence rastlamadım. Evet, arada sırada onunla anlaşamadığımız durumlar çıkıyor. Fakat o daha çok genç olduğu için bazı şeyleri iyice anlayamıyor. Sözlerime dikkat et. Victor bir gün çok büyük bir adam olacak. Irina'da tanınmış bir ressam olacak Vasile'nin işte. Kira, bu sabah gazeteleri okudun mu? İngiltere'ye dikkat et. Gelecek 1-2 ay zarfında. Fok derisinde bir şapka giymiş olan şişman bir adam durup saks saatine dikkatle baktı. Deri eldiveni elinin küçük parmağını kaldırarak işaret etti. "Sana bunun için 50 milyon veririm yoldaş." Bu parayla 5 kilo ekmek bile anlamazdı. Vasili Ivanoviç durdu. Üzgün batmak üzere olan güneşe ve kaldırımda bekleyen insan sürüsüne baktı. Onlar her geçeni heyecanla ve umutsuzca süzüyorlardı. Şey diye mırıldandı. Kira birdenbire adama doğru döndü, sinirlenmiş, kavgacı bir ev kadını tavrıyla bağırdı. 50 milyon mu? Yoldaşa biraz önce 80 milyon teklif ettim de yine de saati satmadı. Tam yeni bir tek. Yabancı, 75 milyon verip hemen saati alırım diye atıldı. Vasili Ivanoviç paraları dikkatle saydı. Şişman adamın kolunun altına alıp götürdüğü saati gözleriyle izlemedi bile. Biraz sonra yabancı kalabalığa karışarak gözden kayboldu. Yaşlı adam yeğenine döndü. Çocuğum sen bunu nereden öğrendin? Kira güldü. İnsan böyle durumlarda her şeyi öğrenebiliyor. Sonra ayrıldılar. Vasili Ivanoviç evine koştu. Kira da çanta aramaya devam etti. Vasili Ivanoviç köşeye gelince kaldırımdan kendisine bakan birini fark etti. Adamın gözleri Vasili Ivanoviç'in karnıyla aynı seviyedeydi. Pırıl pırıl tıraşlı, yabancı bir hayli gençti. Yalnız vücudunu taşıyan bacakları kaldırımdan içeriye girmiş gibi duruyordu. Dizlerinden aşağısı görünmüyordu. Vasili Ivanoviç nihayet onun bacakları olmadığını anlayabildi. Adam vücudunun alt kısmını pis paçavralarla sarmıştı. Karda duruyordu. Sırtında ise Çarlık ordusunda giyilen temiz ve yamalı bir subay ceketi vardı. Ceketin kollarından biri boştu. Diğerlerinde bir kol vardı ve bir gazete tutuyordu. Gazeteye geçenlerin dizleri seviyesindeydi. Adam sesini çıkarmıyordu. Vasili Ivanoviç ceketin yakasındaki küçük siyah ve turuncu bandı da fark etti. Bu St. George madalyasının kurdelesiydi. Yaşlı adam durarak bir gazete aldı. Gazetenin fiyatı 50 bin rubleydi. 1 milyon rublelik bir banknot uzattı. Subay yumuşak ve nazik bir sesle "Özür dilerim yoldaş," dedi. "Bozuk param yok." Vasili Ivanoviç boğuk bir sesle mırıldandı. "Size kalsın. Buna rağmen ben hala size borçluyum." Arkasına bakmadan çabucak oradan ayrıldı. Kira enstitüde bir konferans dinliyordu. Salon ısıtılmamıştı. Bu yüzden de öğrenciler paltolarıyla yün eldivenlerini çıkarmamışlardı. Salon çok kalabalıktı. Gençlerin bir kısmı koltukların arasındaki dar geçitlere oturmuşlardı. Bir el usulca kapıyı açtı. Bir erkek başı içeriye doğru uzanarak profesörün kürsüsüne göz attı. Kira sağ şakaktaki yara izini tanımıştı. Bu yeni başlayanlar için düzenlenmiş bir konuşmaydı ve genç adam bu tip konferanslara hiç gelmezdi. Salona da yanlışlıkla girmişti. Tam çıkacağı sırada Kira'yı fark etti. İçeriye girip kapıyı usulca kapattı ve kasketini çıkardı. Kira göz ucuyla onu seyrediyordu. Kapının yanındaki geçitte yer vardı. Fakat genç adam gürültü etmeden yürüyüp Kira'ya yaklaştı ve onun ayakları dibindeki basamağa oturdu. Genç kız dayanamayarak ona baktı. Adam hafifçe başını eğerek selam verdi. Dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme vardı. Sonra dönüp dikkatle profesörü dinlemeye başladı. Bacak bacak üstüne atmış hareketsiz oturuyordu. Dizine dayamış olduğu eli kımıldamıyordu. Bu el sadece kemik, deri ve sinirdendi sanki. Genç kız onun yanaklarının çökük ve elmacık kemiklerinin de bir hayli çıkık olduğunu fark etti. Deri ceketi bir tabancadan daha çok bir savaşı hatırlatıyordu. Bu ceket bir kızıl bayraktan daha etkili bir şekilde komünizmi temsil ediyordu. Genç adam Kira'ya bir daha bakmadı. Konuşma bitince sabırsız ayaklar geçitlere hücum ettiler. Delikanlı da kalktı fakat kapıya koşmadı, Kira'ya döndü. "Bugün nasılsın?" diye sordu. Kira cevap verdi. "Sadece şaşırdım." "Neden?" "Göreve düşkün komünistlerimiz ne zamandan beri ihtiyaçları olmayan konuşmaları dinleyerek vakit kaybediyorlar?" "Görevlerine düşkün komünistler meraklı olurlar. Anlamadıkları şeyleri dinleyerek kovuşturma yapmak onları sıkmaz. Fakat meraklarını gidermeleri için çok etkin usuller olduğunu duymuştum." Genç adam sakin sakin, "Daima bu usullere başvurmak istemezler," diye mırıldandı. "Kendileri için mi yoksa parti hesabına mı?" "Bazen ikisi için de, fakat bu her zaman olmaz." Salondan çıkmışlar, birlikte koridorda yürüyorlardı. Kuvvetli bir el Kira'nın omzunu yakaladı. Genç kız yüksek bir kahkaha duydu. "Şu işe bakın hele. Yoldaş Argounova, bu ne sürpriz?" Yoldaş Sonya olanca sesiyle bağırıyordu. "Kendinden utanmıyor musun? En kızıl komünistimiz olan yoldaş Taganov'la nasıl beraber yürüyebilirsin?" "Kendisini mahvedeceğimden mi korkuyorsun yoldaş Sonya?" "Onu mahvetmek mi? Buna imkan yok güzelim, imkan yok. Neyse benim gitmem lazım. Saat 4'te 3 toplantım var. Üstelik hepsine gideceğime dair söz verdim." Kısa bacaklı yoldaş Sonya'nın ayakları koridorda tok sesler çıkarıyordu. Kadın ağır bir çantayı sallayarak uzaklaştı. Genç adam, "Eve mi gidiyorsun yoldaş Argonova?" diye sordu. "Evet yoldaş Taganov." "Çok kızıl bir komünistle görünmeyi kabul edebilir misin?" "Belki. Beyaz bir kadınla göründüğünüz için şerefinize leke sürülmezse mesele yok." Dışarıda ayaklar altında kalan kar eriyip çamur olmuş ve sonra eğri büğrü şekiller alarak donmuştu. Genç adam Kira'nın koluna girdi. Müsaade edip etmediğini anlamak için de yüzüne baktı. Genç kız gözlerini kapatıp başını sallamakla cevap verdi. Sessiz sedasız yürüdüler. Sonra Kira ona bakıp gülümsedi. "Komünistlerin görevlerinden başka bir şey yapmadıklarını sanırdım. Görevlerinden başka bir şey yapmaya inanmadıklarını zannederdim." Genç adam da gülümseyerek "Çok garip," diye cevap verdi. "Ben çok kötü bir komünistim anlaşılan. Çünkü şimdiye kadar daima istediğim şeyleri yaptım." "Ya ihtilaldeki görevin?" "Görev diye bir şey yoktur. Bir şeyi yapmak istersen onun uygun olduğunu bilirsin. Yapmak istemezsen o iyi bir şey değildir zaten. Eğer doğru bir şey yapmamayı istersen o zaman doğrunun ne olduğunu bilmiyorsun demektir. O zaman erkek değilsin." "Peki şimdiye kadar böyle sebeplere dayanmayan bir şey istemedin mi? Yani sırf kendin için istediğin bir şey olmadı mı?" "Tabii oldu. Ben daima kendi istediğim şeyi isterim. Benim isteklerim daima amaca, hedefe hizmet eden şeylerdir. Yoksa istemem. İstek ve amaç aynı şeydir." "Yani amacın kendini milyonların uğruna harcamak, öyle mi?" "Hayır, milyonları istediğim yere getirebilmek. Bunu kendi amacım için yapıyorum." "Haklı olduğuna karar verdiğin zaman da bunu ne pahasına olursa olsun yaparsın, değil mi?" "Ne söyleyeceğini biliyorum. Birçok düşmanımızın da iddia ettiği gibi ideallerimize hayran kaldığını fakat metotlarımızdan nefret ettiğini söyleyeceksin." "Ben ideallerinize nefret ediyorum." "Neden?" "Bunun sadece bir tek sebebi var. Parti istediği kadar bir sürü vaatte bulunsun, insanları mükemmel bir cennette yaşatacağını iddia etsin. Ne derse de dersen de ortadaki sebep o cennetini korkunç bir cehennem haline sokacak. Sen insanların devlet için yaşaması gerektiğini iddia ediyorsun." "İnsanın yaşaması için daha iyi bir sebep var mı?" Genç kızın sesi heyecanlı bir yalvarışla titremeye başlamıştı. Bunu saklayamıyordu. "En iyi insanların içinde bile bazı şeyler olduğunu bilmiyor musun? Bunlara yabancı bir elin dokunmaması gerektiğini farkında değil misin? İnsanlar bu benimdir diyebildikleri için kutsal sayılan şeyler olduğunu bilmiyor musun? Sadece kendimiz için yaşadığımızı bilmiyor musun? İçimizden en iyileri kendiler için yaşarlar. Devletin, toplumun ya da milyonlarca insanın dokunmaması gereken şeyler olduğunu bilmiyor musun?" Genç adam "Hayır," dedi. Kira fısıldadı. "Yoldaş Taganov, öğrenmen gereken o kadar şey var ki." Delikanlı hafifçe gülümseyerek kıza baktı ve o bir çocukmuş gibi elini okşadı. "Birkaç kişinin hatır için milyonları feda edemeyeceğimizi bilmiyor musun? Peki, birkaç kişiyi feda edebilecek misin? Ya o birkaç kişi seçmeyse? En iyinin tepeye çıkma hakkını nasıl elinden alırsın? Bu yüzden elinizde güzel bir şey kalmadı. Milyonların dediğin insanların kasvetli ruhları buruşup kokmuş. Onların kendilerine özgü düşünceleri yok. Kendilerine ait düşleri de olamaz. Onlar yemek yer, uyur ve başkalarının kafalarına soktuğu kelimeleri geveleyip dururlar. Onlar için hayatı bilen küçük zümreyi feda edeceksin demek. Halbuki o küçük topluluk hayatın ta kendisi. İdeallerinize nefret ediyorum. Çünkü yardıma değmeyen insanlara yardım etmekten daha feci bir haksızlık olamaz. Çünkü insanlar yetenekleri bakımından eşit değillerdir ve onlara eşitmiş gibi davranamazsın. Zaten çoğundan da nefret ediyorum. Memnun oldum. Ben de onlardan nefret ediyorum. Fakat o zaman ben sadece nefret denilen lüksün tadını çıkarmıyorum. Onun için o milyonlara bakılacak hale getirmeye, kendi seviyeme çıkarmaya uğraşıyorum. Sen olağanüstü küçük bir mücadeleci olabilirdin. Bizim tarafımızda tabii. Hiçbir zaman böyle olmayacağımı biliyorsun sanırım. Biliyorum. Peki o halde neden bizimle mücadele etmiyorsun? Fakat sizlerle mücadele eden düşmanlarınıza da aramda bir bağ yok. Ben insanlarla mücadele etmek istemiyorum. İnsanlardan söz edildiğini duymak bile istemiyorum. Sadece beni yalnız bırakmalarını istiyorum, yaşamak istiyorum. Bu acayip bir istek değil mi? Öyle mi? Devlet dediğin şey nedir? Büyük bir kitlenin hesabına çalışan bir hizmetçi. Kitleyi rahat ettirmek için düşünülmüş bir kolaylık. Bu elektrik ya da akarsudan farklı bir şey değil. Onun için insanlara akarsu için yaşamalarını söylemek komik olmaz mı? Aslında musluklardan akan su insanın rahatını sağlamak için düşünülmüştür. Peki borular dağıldığı zaman bunları onarmayıp oturmak gülünç olmaz mı? Talihin açık olsun yoldaş Taganov. O borulardan kıpkızıl akan kanını gördüğün zaman hala onları onarmayı düşüneceğini umarım. Benim bundan korkum yok. Sadece içinde yaşadığımız zamanın senin gibi bir kıza yapacaklarından korkuyorum. O halde içinde yaşadığımız zamanın nasıl olduğunu biliyorsun. Hepimiz bunu biliyoruz. Kör değiliz. Ben bunun bir cehennemden farksız olduğunu biliyorum. Bununla beraber bana tercih hakkı verilseydi yine de doğduğum gün hayata gözlerimi açmak isterdim. Yine bu günleri yaşamak isterdim. Çünkü artık biz oturup hayal kurmuyoruz. İnleyip hayallere kapılmıyoruz. Harekete geçtik ve planlıyoruz. Kira yanında yürüyen genç adamın ayak seslerinden hoşlanmıştı. Kararlı ve sakindi bunlar. Onun sesi de adımlarına uyuyordu. Delikanlı Kızıl Ordu'da savaşa katılmıştı. Kira onun mücadelelerini düşününce kaşlarını çatıyordu. Fakat alnındaki yara izine hayranlıkla bakmaktaydı. Genç adam Argonov'un elinden giden fabrikaların hikayesini dinlerken alaylı alaylı gülümsemiş, fakat Kira'nın eski ayakkabılarına bakarken üzülmüştü. Kelimeleriyle kızla mücadele ediyordu. Fakat gözleriyle gözlerini arıyor, onun kendisini desteklemesini istiyordu. Kira onun sözlerine hayır diyordu. Fakat bu kelimeleri söyleyen sesi beğenmekteydi. Genç kız Devlet Akademi Tiyatrosu'nun afişlerinden birinin önünde durdu. Bu üç tiyatroya ihtilalden önce İmparatorluk Tiyatroları deniliyordu. Üzgün bir sesle Rigoletto dedi. Operadan hoşlanır mısın yoldaş Taganov? Şimdiye kadar hiç duymadım. Kira yürüdü, genç adam, fakat komünist hücresinden bir sürü bilet alıyorum diye ekledi. Sadece şimdiye kadar gidecek vaktim olmadı. Sık sık tiyatroya gider misin? Pek sık değil. En son 6 yıl önce gitmiştim. Burjuva olduğum için bilet parasını verebilmeme imkan yok. Teklif etseydin benimle beraber gelir miydin? Bir dene. Benimle operaya gelir misin yoldaş Argonova? Genç kız sinsi sinsi güldü. Sizin komünist hücrelerinin enstitüde gizli bir bürosu yok mu? Yani öğrenciler hakkında bilgi aldığınız bir büro. Taganov şaşırmıştı. Kaşlarını çattı. Neden? Oradan ismimin Kira olduğunu öğrenebilirdin. Genç adam gülümsedi. Bu sert ve ciddi dudaklarını sevimli bir hale sokan acayip ve tatlı bir gülüştü. Fakat bürodakilerden benim ismimin Andrei olduğunu öğrenemezdin. Teklifini kabul ediyorum Andrei. Teşekkür ederim Kira. Moika'daki kırmızı tuğla evin önünde Kira elini uzattı. Parti disiplinini bozarak ihtilal aleyhindeki birinin elini sıkabilir misin? Genç adam onun elini sıkı sıkı tuttu. Parti disiplini çiğnenmez fakat kitabına uydurulabilir. Göz göze geldiler. Bu gözlerde sessiz ve şaşkın bir anlayış vardı. Sonra genç adam bir askere yaraşır emin adamlarla uzaklaştı. Kira da 4 katı koşarak çıktı. Beresini eline almış, karışık saçlarını sallayarak gülüyordu. 7. Alexander Dmitrievich biriktirdiği paraları fanilasına dikmişti. Adam arada sırada ağrısı varmış gibi elini kalbine götürmeyi adet edinmişti. Kağıt para destesine dokunmaktan, parmaklarının altında banknotları hissetmekten hoşlanıyor, güven duyuyordu. Paraya ihtiyaç olunca kalın beyaz ipliği söküyor ve deste hafifledikçe de içini çekiyordu. 16 Kasım'da ipliği son defa kesti. Volga'daki açlığı gidermek için özel bir vergi konmuştu. Bu yüzden de fırında açılan tekstil mağazası da kapanıyordu. Böylece bir özel iş daha başarısızlığa uğramıştı. Alexander Dmitrievich böyle bir şeyi bekliyordu. Tıpkı yağmurdan sonra çıkan mantarlar gibi her köşede yeni yeni dükkanlar açılmıştı. Bazıları daha ilk günü doldurmadan kapanmıştı. Bazı adamlar başarıyorlardı. Dmitrievich onları görmüştü. Yeni kürk paltolar giyiyorlardı bu adamlar. Sarkık yanakları Dmitrievich'e sabah kahvaltısında yediği tereyağlar hazırlatmıştı. Gözleri de amansızdı. Yaşlı adam onlara bakarken endişeyle elini kalbindeki para destesine götürmüştü. Bu adamlar tiyatroların ön koltuklarında görünüyorlar, ellerinde bir aileyi 2 ay geçindirebilecek fiyatta yuvarlak pasta kutularıyla çekercilerden çıkıyorlar, arabalar tutup dolaşıyorlardı. Küstah sokak çocukları onlara nep adamları adını takmıştı. Kızıl gazeteler onların karikatürleriyle doluydu. Gazeteler Nep'in bu yeni akrabalarını lanetliyorlardı. Fakat yine de Petrograd caddelerinde geçen rütbeli kızıl subayların otomobillerinde sıcacık bir kürk kalpaklar giymiş Nep'in adamları oturuyordu. Alexander Dmitrievich onların sırrını merak ediyordu. Fakat o korkunç spekülatör kelimesi kendisine dehşet veriyordu. Adamcağızda gangsterlerde bulunan nitelikler yoktu.